Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital dünyada birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım. Ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz güçlü iletişim ve konuğumuz TRT spikeri Mehmet Çelikyay. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Tolga Bey. Çok teşekkürler davetiniz için.
Ben çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Bugün konumuz güçlü iletişimin sırları ve diksiyon, beden dili ve hitabet. Sizin bu isimde bir de kitabınız var ve TRT'de spiker olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Öncelikle şunu sormak istiyorum.
Evet.
Programımızın adı Dijital Dünya ve biz işin genellikle teknoloji boyutundan bakıyoruz. Dijital dünyaya ve dünyaya. Emojilerle birlikte yüz yüze iletişim biraz sekteye uğradı. Yani şöyle düşünelim, buna klavye başında saatlerce yazabilen ve kendini çok iyi şekilde ifade edebilen insanlar yüz yüze konuşmaya gelince, özellikle gençler, hatta çocuklar yüz yüze konuşmaya gelince çekiniyorlar, konuşamıyorlar. Beden dilleriyle, diksiyonlarıyla, hitabetleriyle kendilerini ifade edemiyorlar. Ben bunu bir tehlike olarak görüyorum. Bu konuda bizim ne yapmamız gerekiyor?
Çok önemli bir noktaya değindiniz Tolga Bey. Kendini ifade etmek dediğiniz ya işte bu çağın en önemli sırrı. Kendini iyi ve etkili ifade edebilmek. Kendini iyi ifade edebilen insanlar zaten iş hayatında, kariyerlerinde daha hızlı yükseliyorlar, daha başarılı oluyorlar ve sosyal ilişkilerinde de daha mutlu oluyorlar. Neden? Çünkü düşünceleri dilimize, kelimelere doğru, net, akıcı, anlaşılır bir şekilde ifade edebilmek. Oraya aktarabilmek bizi çok daha iletişimi güçlü bir insan yapıyor. İşte iletişimin güçlü olması gerekirken de bunları ifade ediyoruz bu konuyu açarken. Niye? Bir tartışmada, bir konuşmada, bir sunumda düşünceleriniz çok karma karışık olabilir. İşte bunları aynı bir fabrikadaki böyle bir uzun boyunca giden bir bant gibi düşünün. Oraya düşünceler geliyor ve ucundan işlenmiş değil mi? Onu tüketime hazır hale getiren bir endüstriyel ürün gibi düşünün. Ağzımız, dilimiz de böyle, kelimelerimiz de böyle. O kadar güzel bir şekilde kalıba sokup ifade edebilmeliyiz ki karşımızdaki insan ne düşündüğümüzü, ne söylemek istediğimizi anlasın. Aksi takdirde aslında öyle demek istemedim, beni yanlış anladın veya kendimi ifade edemedim gibi cümleleri kurmak zorunda kalıyoruz. Bunun için soruluyor, nasıl kendimi daha iyi ifade edebilirim? Bunun altında birkaç farklı konu var. Mesela konuşma heyecanı veya topluluk önünde konuşurken gerginlik, stres. Bazı insanlar var, kalabalığa girdiğinde veya bir kişiyle tanımadığı bir insanla sohbet edeceği zaman oldukça gergin bir hale bürünebiliyor. Burada ne yapmak gerekiyor? Kendini daha iyi ifade edebilmek için. Hele ki iş hayatında bu çok daha önem arz ediyor. Pandemi hayatımıza bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha böyle sanki çiviyi çakar gibi tahtaya hayatımızın ortasına koydu. Niye? Çünkü artık evlerimizdeyiz, evden çalışıyoruz. Yeni bir çalışma modeli gelişti. Hibrit çalışma diyoruz buna. Pandemiden sonra da bu çalışma modelini şirketler artık benimsedi. Bir miktar artık %50 olur, %40 veya %30 olur bilmiyorum ama böyle bir çalışma düzeni hayatımızın içinde yer aldı ve devam edecek. Burada da konuşarak görüntülü bir şekilde veya sesle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Doğru mu? Yazı dili de aynı şekilde. Yazarken de öyle. Bu yüzden de son 1,5 yılda bu konuya önem veren insanların sayısı muazzam derecede arttı. Bu tür hesapları takip etmek, bana gelen sorular, herkes şunu fark etti. Avukatlar topluluğu, örneğin hukuk fakültesindeyken daha öğrenciler, biz mahkeme salonunda kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz? Müvekkile karşı kendimizi nasıl daha iyi ifade edebiliriz? Hakime, mahkeme heyetine karşı davamızı nasıl daha iyi savunabilirizden tutun da Tolga Bey. Ana sınıfı öğretmenleri biz kreşte çocuklarımızı nasıl daha iyi, daha doğru bir Türkçe ile eğitebiliriz'i soruyorlar. O kadar benim de bir taraftan hoşuma gidiyor ki çünkü gerçekten de bizim konuşma alışkanlığımız, kelimelerimiz tam da o yaşlarda şekilleniyor. 3, 4, 5, 6 yaşlarında. Bir çocuk en fazla kiminle muhatap olur o yaşlarda? Ana sınıf öğretmeniyle ya da kreşteki hocasıyla, doğru mu? Haftanın 5 günü en az orada, tüm günü onlarla geçiriyor. Akşam da annesiyle babasıyla 2-3 saat, hadi 4-5 saat olsun. o kadar süre içinde de konuştuğu süre de çok kısıtlı. Yani çevresinde nasıl bir Türkçeye maruz kalıyorsa o kişinin kulağı öyle şekilleniyor. Ana sınıfından başlıyor aslında iletişimin önemi, kendini iyi ifade edebilme. Bir çocuk kendini, işte özgüvenini oturttuğu o yaşlarda daha iyi ifade etmeyi öğrenebilirse, çevresindekiler bunu o şekilde öğretebilirse, o birey, o çocuk yetişkinlik hayatında çok daha özgüvenli, insan ilişkilerinde daha başarılı ve daha o mutlu, nasıl davranacağını bilen bir birey haline geliyor. Bu sahiple de aslında bu kitabı uzun zamandır, yaklaşık 10 yıldır TRT kariyerim devam ediyor. Çok sayıda konferanslarda sunuculuk yaptım, eğitimler verdim okullarda, kurumlarda, diksiyon, beden dili ve hitabet başlığı altında. Ve bunlar gerçekten de güçlü bir iletişimin ana sac ayaklarını oluşturuyor. Ben bunları birbirinden ayırmıyorum. Yani diksiyon tek başına etkili bir iletişim için yeterli değildir. Hitabet yine öyle, beden dili yine öyle. Bu üçünü harmanladığınızda o zaman işte muazzam bir konuşmacı haline geliyorsunuz. Güçlü bir iletişimin temellerini çok net bir şekilde atmış oluyorsunuz. O yüzden temel mantık kendini ifade edebilmek, iyi ifade edebilmek, akıcı, net, anlaşılır konuşabilmek, temel burayla başlıyor zaten.
Mehmet Bey, biz bugün bir benlik sunumu çağındayız. Yani herkes hiç olmadığı kadar kendisini ifade etmeye çalışıyor ve herkes ben özelim diyerek çevresinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Özellikle işte sosyal medyada, özellikle Z kuşağı dediğimiz kişiler. Ama şimdi şöyle bir duruma geldik. Artık bilgisayar başında eğleniyoruz, bilgisayar başında öğreniyoruz, bilgisayar başında çalışıyoruz ve onun başında yine sosyalleşiyoruz. Peki, topluluk önünde konuşma üzerine sizin konferanslarınız var. Ben de dinledim bunları ve yine internette videolarınız var. Gerçek bir topluluğun önünde konuşmakla bir internet toplantısında konuşmanın arasında ne gibi farklar var? Yani bir de şunu sormak isterim. Bugün özellikle iş hayatındaki insanlar artık her an bu online toplantı mecralarından toplantı halindeler ve bir anda 30 kişi birbirini izliyor burada. Buradaki yapılan konuşmalar, evet, insanların iş hayatını hiç olmadığı kadar etkiliyor. Çünkü normal şartlarda arada duvarlar varken artık o duvarlar kalktı ve insanlar hiç olmadığı kadar birbirleriyle etkileşim halindeler. Peki insanlar bu konuda beden dili, diksiyon ve hitabetleriyle nasıl fark yaratabilirler? Özellikle online ortamlarda.
Yine çok güzel bir konuya değindiniz Solga Bey yine. Dediğiniz çok doğru. Bu son zamanlarda, son 1,5 yıldır devam eden iletişimi sosyal olarak taşıma, internet üzerinden dijital platformlar aracılığıyla bu toplantıları, eğitimleri, sunumları gerçekleştirme sürecine hızlı bir şekilde girdik. Çünkü okullarda bir kere bu şekilde eğitim veriliyor. Öğretmenler çok hızlı bir şekilde bu sisteme ayak uydurdu. Beden dili dediğimiz şey bizim aslında yarı resmi ve resmi ortamlarda karşı tarafa bizimle ilgili bilgi verebilecek, yargı oluşturabilecek unsurların bütünü. Kıyafetimizden tutun da pantolonumuzun şekline kadar, bakışlarımız, dik duruşumuz. Şimdi sosyal platformlarda bu tür toplantılar, eğitimler olduğunda bunun şekli biraz değişti. Doğru, evet. Orada sizin görüntü kalitenizden, ışığınızdan, duruşunuzdan, söz aldığınızda o sınırlı zaman içerisinde ne kadar iyi ifade edebildiğinize kadar her şeyi etkiliyor. Şu an artık devir şunun devri, sosyal medyada insanların, tüketicilerin izlediği bir videoya bağlı kaldığı süre gitgide kısalıyor. Zoom'da da birçok sosyal platformda da insanlar çok kısa zaman diliminde dikkati dağılmaya müsait hale gelebiliyor ki bu 4 dakikayla sınırlandırılmış artık. Belki bu zamanla da azalabilecek. Ne demek bu? Minimum sürede maksimum kendini ifade etme becerisi. Sözü çok fazla uzatmadan o sınırlı sürede dijital platformlarda ne kadar kendinizi iyi ifade edebilirseniz işte burada da hitabet ustalığı devreye giriyor. O kadar başarılısınız demektir. Bazen olur, söz hakkı size verilir. Konuşursunuz ki bunu bazen televizyon programlarında da sık sık görürsünüz. Konuk sazı eline alır, söyler ama daha bitmedi der sözüm ama işte orada moderatör sözü kesmek zorunda kalır. Orada yapmanız gereken şey sınırlı zaman diliminde en etkili şekilde kendinizi ifade edebilmek, iyi bir şekilde ifade edebilmek. Bunun için de hitabet sırlarına, kurallarına çok ihtiyaç var. Topluluk önünde konuşma. Bana sorarsanız sevgili Tolga Bey, ben topluluk önünde konuşurken dijital platform platformlarda karşımda bir kişiyle bin kişi olması arasında benim için bir fark yok. İnsanlar yine ben kamerasını açtırıyorum, görebildiklerimi müsait olanlar zaten katılabiliyor. O programı veya etkinliği, eğitimi, semineri gerçekleştiriyoruz. Ama canlı olduğunda, yüz yüze olduğunda, karşımda 250 kişi gördüğümde aldığım sinerji, elektrik ve benim düşünce sistematiğimi beslemesi, o an insanlarla birebir göz temasını kurabilmek çok çok daha verimli, iyi bir konuşmacı için. İşte orası biraz da er meydanıdır. Herkes birebir konuşmayı yapabilir ama 250 kişi, 300 kişi olduğunda ve herkesin gözü acaba bu adam ne anlatacak, bu kadın ne söyleyecek bize dediğinde orada sanatı icra etmek, heyecanı kontrol edebilmek, gerginliği, kaygıyı bastırabilmek de maharet işi. Bunun için de çok sayıda bu işi yapmak gerekiyor. Bir işte ustalaşmak için o işi ne kadar çok sık yapmak gerekirse bunda da tam olarak böyle. İstediğiniz kadar hitabet kitapları okuyun, istediğiniz kadar konuşma metinleri yazın ama sahneye çıkıp konuşmadıktan sonra asla iyi bir konuşmacı olamazsınız. İyi bir konuşmacı olmanın yolu, Anthony Robbins şu an dünyanın en etkili konuşmacılarından birisi kabul edilir. Ve onun en sık yaptığı şey de budur. Her bulduğu ortamda kolay konu olsun, zor konu olsun, basit veya farklı hiç değişmeden ne kadar sık konuşma yaparsam o kadar iyidir düşüncesiyle bu mükemmelliğe erişen bir isim. Bu çok iyi bir örnek. Kendi yaşıtları veya kendi benzer işi yapanlar ayda bir, haftada bir konuşma yaparken Anthony Robbins günde iki defa konuşma yapıyormuş. Bunun sizi geliştirme hızını bir düşünün. Bir radyo programı yapıyorsunuz veya televizyon programı, haftada bir gün, bir saat yapıyorsunuz. Bunu 5 ile çarpın, haftanın her günü 2 saat yaptığınızı düşünün. 10 yılda alacağınız tecrübeyi 1 yılda ya da 1,5 yılda almak anlamına geliyor. Ne kadar sık konuşma pratiği yaparsak o kadar gelişiyor bu yeteneğimiz.
Çok teşekkürler Mehmet Bey. Başka bir sorum var. İçerik kraldır diye bir söylem var. Bugün birçok insan yayıncı oldu. Podcast kanalları açılıyor, YouTube kanalları açılıyor ve artık klasik bir tabir, sınırlar ortadan kalktı. Ve bu yayıncılar tabii ki bir eğitim almadan ya da sadece eski içerikleri tüketerek bunları kendi varyasyonlarıyla bir yayın haline getiriyorlar. İnternet yayıncılarında eksik gördüğünüz durumlar nelerdir? Yani mesela YouTuber'lar sizce en büyük hataları neler? Ya da çocukların bu YouTuber'ları izlemesiyle onlara bir zararı var mı? Ya da bu podcast dünyasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani bugün eskiden şu an radyonun 94. yılı mıydı hocam?
Evet, evet.
94. Evet. TRT'nin yine kuruluş yıl dönümünü kutladık geçtiğimiz günlerde. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi 94 yıllık bir radyo macerası var ve bugün de artık podcast diye yeni bir şey çıktı ve artık herkes radyocu olabilir. Herkes yayın yapabilir.
Doğru.
Peki bunun faydaları ve zararları nelerdir? Kendileri hangi açıdan geliştirmeleri gerekiyor?
Tolga Bey, devir evet içerik üretme devri. Herkes bugün ilkokula gittiğinizde bizim zamanımızda sorarlardı büyüyünce ne olmak istersin diye. Yine klişe cevaplar. Doktor, mühendis, öğretmen, eczacı diye sıralardık. Şu an bu alışkanlık ve söylem tamamen değişti. Doğru mu? Tabii ki yine doktor olmak isteyenler vardır ya da mühendis gibi. Ama artık daha özelleşmiş, özelleştirilmiş meslekler söyleniyor. Nedir bunlardan bir tanesi? Yazılım mühendisi, yapay zeka uzmanı değil mi? YouTuber böyle söylüyor. Aslında YouTuber'dan kastı içerik üretici, influencer, insanları etkileyen, ilham veren. Çok güzel, insanların üretkenliğinin maksimum seviyeye ulaştığı bir çağa doğru hızla ilerliyoruz. Burada içerik kraldır cümlesi evet çok önemli ama ben üslubun, anlatımın nasıl anlattığının daha kral olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü herkes belli bir konuda işin uzmanı da olsa içerik üretebilir uzmanı olduğunda ama bunu nasıl anlattığıyla ön plana çıkan kişiler evet etkileşimi daha fazla alıyor. Daha çok kişiye ulaşıyor. Çünkü insanlar o konularla ilgili mutlaka bir şeyler dinledi, duydu, fikri var. Ama birinin anlatım tarzı, üslubu ilgisini çekiyor. Bu bir makyaj videosu da olabilir. Bu bir oyun tanıtım videosu da olabilir, kitap tanıtım videosu da olabilir. En çok etkileşim alan, en çok izlenen kişilere bakın. Tamamen üslubuyla ilgili. Bir, doğallık, samimiyet, güven. Bu özgüvenle oluşur zaten. İki, anlatımın rahatlığı, akıcı konuşabilme, örneklerle zenginleştirebilme, hikayeleştirebilme, somut örneklerle izleyicinin, dinleyicinin kafasında o resmi çizebilme. İşte bu retorik sanatı diyoruz biz buna. Belagat sanatı. Konuşmada artık zirveye çıkma. Bunu iyi yaptığınız zaman çok yüksek etkileşim seviyesine erişiyorsunuz. Herkes artık içerik üretmeyi önemsiyor, doğru, ama belki 10 bin kişide bir kişinin abone sayısı ya da takipçi sayısı çok daha fazla oluyor. Ve o da işi istikrarlı bir şekilde devam ettiriyor. Burada önemli olan şey, evet, çok fazla pratik yapmak bununla ilgili. Hikayeleştirmek, bugün en çok izlenen, en çok beğenilen TED konuşmalarına baktığınızda %50, %60'ından fazlasının bir konuşmanın hikayeden oluştuğu gözleniyor. Neden? Çünkü hikayeyi seviyoruz. Konu aklımıza kalmıyor. Belki bir 20 dakikalık bir konferansta çoğu aklımızdan gidiyor ama ne kalıyor aklımızda diye sorarsanız hikayeleştirip ne anlattığı aklımızda kalıyor. Kendi başından geçen bir olay olabilir. Veya bir olayı hikayeleştirirse bu aslında bizim ne kadar çocuk zihinli olduğumuzu da gösteriyor. Hikayeyi çok seviyoruz Tolga Bey. Bunu dinlemeyi, anlatmayı, işte hangi eğitimi, hangi sunumu, hangi içeriği üretirseniz üretin, anlatırsanız anlatın, hikayeleştirmek çok çok daha önemli. Ve bunu da belli bir plan dahilinde, sınırlı sürede, minimum sürede bunu ne kadar zengin, güçlü, dinamik, çarpıcı bir şekilde anlatarak karşınızdaki kişinin veya kişilerin zihninde o kelimelerle resim çizebiliyorsanız, işte orada iyi bir sanat icra ediyorsunuz demektir.
Zaten marka iletişimi derslerinde ilk öğretilen konu, marka olmak istiyorsanız bir hikayeniz olacak denilir.
Kesinlikle.
Hikayesi olmayan bir şeyin marka olması da çok zordur. Mehmet Bey, verdiğiniz bu önemli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize son olarak ne söylemek istersiniz? Şimdi siz programa başlarken şey demiştiniz, 4 dakika ile sınırlı insanların dikkati, ama bugün biz Z kuşağına baktığımız zaman Andy Warhol'un bir sözü var, herkes 15 dakikanla ünlü olacak diye. Artık hayır, sadece evet. 15 saniye. Herkes 15 saniye hikaye uzunluğuna sığdırmış durumda bu şöhretini Mehmet Bey. Nedir dinleyicilerimize son vermek istediğiniz mesaj?
Tespitleriniz çok doğru. Örneğin Vine'la başlayan bu hızlı sosyal medya giriş çağında artık TikTok'la 15 saniye, Vine'da 7 saniye. Yani bir insan saniyeler içerisinde nasıl hikaye anlatabilir? İnsan sınırlarını nasıl zorlayabilir? Bunu gözlemliyorsunuz. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce deyin ki 7 saniyede o kadar etkili bir şey yap ki, anlat ki insanlar seni beğenerek izlesin. Bunu çok az kişi yapabilirdi ama insanlar bunu hızlı bir şekilde ayak uydurmaya başlıyor. 2000'lere girdiğimizde internetin yaygınlaşmasıyla beraber artık iletişim çağındayız diyorduk ki ta ki sosyal medya hayatımıza girene kadar daha bir üst versiyonu çıkmış oldu. Belki bundan 10 sene sonra çok daha farklı bir teknolojiyle, iletişim teknolojisiyle karşı karşıya kalacağız. Belki telefonlara, bilgisayarlara bağlı kalmadan sosyalleşeceğiz dijitalde. Bununla ilgili platformlar daha da yaygınlaşacak. Örneğin Clubhouse uygulaması gibi. Ben şunu tavsiye ederim. İletişim çağı, evet, çok gelişiyor. Burada en önemli konu kendinizi güçlü bir şekilde, net bir şekilde iyi ifade edebilmek. Bir, konuştuğunuz dili kurallarına göre etkili ve doğru konuşmalısınız kesinlikle. Beden diliniz çok önemli çünkü sizinle ilgili anlatımınızı güçlendiren, özgüveninizi hissettiren ve samimiyet, ikna gücünüzü etkileyen, artıran unsur ve bir diğeri de hitabet. İyi bir konuşmacı olduğunuzu aslında zaten insanlar size sonsuz güven duyuyor. O yüzden siyasetçiler oluyor bu insanlar, iyi konuşan insanlar. O yüzden komutan oluyor, o yüzden lider oluyor. İnsanları yönetiyorlar. Bu da işin zirve noktası. Ben işin en hedefi tepe noktaya koyarlarsa, hitabet konusunda mükemmelleşirlerse zaten bütün hayatlarında çok farklı bir sıçramaya gireceklerini düşünüyorum.
Mehmet Bey, çok teşekkür ediyorum konuğumuz olduğunuz için, verdiğiniz
bilgi. Ben teşekkür ederim Tolga Bey, sağ olun.
Çok sağ olun.
İyi yayınlar.
Dijital Dünya'yı dinlediniz. Ben Tolga Akkuş, yapımcımız Zeynep Yıldırım. Bu hafta güçlü iletişimi sırları üzerine konuştuk ve konuğumuz TRT spikeri Mehmet Çelikyay'dı. Bize Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gönderdiğiniz tüm mesajları okuyoruz ve ilginize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.